Fenerbahçe şampiyon olursa Okan Buruk sayesinde şampiyon olur. Talisca gelecek sezon iyi bir hazırlık dönemi yaşarsa bir Alex etkisi gösterebilir. Ben bu zamana kadar birinin burnunu tutup da yere düştüğüne şahit olmadım. Cezaların çok adil olduğunu düşünmüyorum.
Ersin Düzen merhaba.
Cenk merhaba. İyi haftalar. Tüm izleyicilerimize de merhaba. Teşekkür ediyoruz. Son bölüm gerçekten bizleri çok mutlu etti izlenmesiyle. 180 bin üzerinde izleyicimiz bizimle birlikteydi. Kanalımıza aboneler arttı. Bir kez daha buradan şükranlarımı sunuyorum kendilerine. Bu bölümde de aynı zamanda yorumlarını, mesajlarını bekliyoruz. Ki programımızın sonunda yine onların sorularına da yer vereceğiz. İyi haftalar diliyorum herkese.
Hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Galatasaray mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u 4-1'lik bir skorla yendi. Puan farkını da 3'e düşürdü.
Büyük takımların reaksiyon vermesi özellikle yaşadığı travmanın ardından çok çok önemli. Bak bunu Galatasaray mesela Beşiktaş derbisinin ardından kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı gösterdi. Fenerbahçe'de Galatasaray maçıyla büyük bir travma yaşamıştı ve bunu Trabzonspor'a karşı gösterdi. Her ne kadar ilk yarıda çok çok iyi bir oyun ortaya koymasa da yine de Talisca'nın başrollü olduğu son derece görkemli ve bol gollü bir galibiyet aldı. Zaten taraftarın inancının yeniden artması için aslında böylesine bir galibiyete ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Bol skorlu, bol pozisyonlu ve aynı zamanda maçın farklı farklı oyuncular üzerinden hikayesinin oldu. Talisca başrolü kaptı. Geldiği günden beri aslında bir şeyler bekliyordu. Talisca böyle bir futbolcu işte. Maçın içerisinde Talisca'yı çok fazla görmeyebilirsin ama özete baktığında Talisca'yı her yerde görebilirsin. Talisca'nın transfer edilme sebebi de buydu. Zaten yaklaşık 1,5-2 aylık bir süre içerisinde Suudi Arabistan'da devamlı oynamaması nedeniyle Mourinho da ona ilk 11'de ya da sonrasında gerekli süreyi verdi. Maç içerisinde de üzerine düşen görevi yerine getirdi. Artık Fenerbahçe taraftar çünkü penaltıda dahi bir tedirginlik yaşıyordu. Talisca geldi, penaltıyı son derece güzel bir şekilde golü attı. Öbür tarafta hele ki 3. gol, tam bir Talisca golü. Muazzam bir vuruş. Sezonun en güzel gollerinden birisi. Daha önce benzerlerini böylesine uzak mesafelerden atmış bir oyuncu. Ama bu en özel gollerden birisi oldu tabii ki. Mourinho maç öncesinde bazı değişimlerden bahsetti. Bazı futbolculara yeniden şans vermek istediğini ifade etti. Bunun ana sebebi tabii Galatasaray maçında beklenen oyunun ortaya koyulamamasındandı. Ama bu aynı zamanda bence kendisi için de bir son şanstı. Çünkü taraftar nezdinde de kredisi hemen hemen kalmayan bir Mourinho vardı. Şöyle düşünelim. Maç saat 19'da başladı. Maçın başlama saatine kadar Fenerbahçe taraftarının içinde ya biz bu maçı kazanırsak puan farkı 3'e inecek. Şampiyonluk yarışında yeniden iddiamızı ortaya koyacağız düşüncesi çok fazla yok gibiydi. Her ne kadar takımlarının kazanabileceğine inansalar da. Bunun sebebi de Galatasaray maçında yaşanılan travmadan kaynaklanıyor. Oysa normal bir gidişat olsa, Galatasaray maçı oynanmamış olsa Fenerbahçe taraftarının hafta boyunca yaşayacağı duygu çok daha farklı olabilirdi. Trabzonspor maçına bakış çok daha farklı olabilirdi. Maça giriş de Fenerbahçe için çok pozitif olmayınca taraftar da sonradan zaten maçın içerisine girdi. Mourinho ilk yarıyı çok iyi oynadık diye özetledi. Kötü oynamadı ama çok da iyi oynamadı Fenerbahçe. Evet Rizespor ya da Göztepe maçları gibi yakın zamanda ilk yarıları çöpe atan bir Fenerbahçe yoktu. Trabzonspor'u durdurma konusunda özellikle ilk 20 dakikalık bölümde baskısı, presi, rakibe oyun kurdurmaması, rakibi pas hatasına zorlaması bu konuda başarılıydı. Eksik olan taraf neydi? Bu oyununu hücuma yeteri kadar dönüştüremedi. Hücumun içerisinde de kim vardı? Saint-Maximin vardı. Taraftarı heyecanlandıran ama Saint-Maximin'in içinde yer almış olduğu daha önceki maçlara göre bu kez daha verimli bir Saint-Maximin vardı. O da neticede yeniden aslında kredisini bir anlamda arttırdı. Geldiğinden bu yana en iyi maçlarından birisini ortaya koydu.
Saint-Maximin demişken de kadroda zaten bir değişiklikler oldu. Evet. Kosti çıktı ve Saint-Maximin yerine dahil olmuştu. Uzun bir aradan sonra da üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçen bir Fenerbahçe izledik.
Doğru, ligde 11 maç sonra en son Eyüp maçı berabere biten Eyüp maçından sonra Hatay maçıyla birlikte üçlüye dönen bir Fenerbahçe vardı. Ki bu süreç içerisinde de aslında Fenerbahçe mağlup olmadı hiç. Samsunspor maçı puan kaybı olarak haneye yazdı. Galatasaray derbisi kaybedildi. Rangers maçı tek mağlubiyet olarak kayıtlara geçmişti. O ana kadar Galatasaray maçına kadarki süreçte. Normalde üçlünün de aynı zamanda karşılığını bir yere kadar gördü. 7 maçlık bir seri galibiyet yakaladı Fenerbahçe. Hani 3 üçlü hiçbir şey yapmıyordu, çok kötüydü, neden üçlüyü bu kadar ısrar etti gibi bir yorum yapmak da haksızlık olur. Zaten sezon başına döndü diyebiliriz aslında Fenerbahçe için. Bakalım Galatasaray derbisine. 3-1 kaybedilen derbiye. Dörtlü formasyon var. Bu dörtlü formasyon içerisinde ön blok tamamen aynı. Savunma hattında da Osterwold'e yok. 1-2 oyuncu değişikliği var. Onu göz önüne aldığımızda Fenerbahçe'de dörtlüye dönmek demek çok acayip yeniden farklı bir değişimin içerisine girdi anlamı taşımıyor zaten benim için. Sezon başındaki başlangıç, sonrasında oyun gücünün çok fazla olmaması, devamında üçlüye dönüş. Tabii ki burada Skriniar'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Yani bugün Talisca eğer maçın önüne geçen performansı olmasaydı herkes Skriniar'ın da maç içerisinde en iyi oyuncu olarak belki de seçecekti. Geldiğinden beri Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu, performansı en muazzam oyuncusu. Aylardan bu yana kendi ritminde birçok şeyi çok iyi yapan kim var? Listenin en başına kesinlikle Skriniar'ı yazarız.
Peki ilk yarıdaki ve ikinci yarıdaki oyuna bakarsak Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunu taraftar baskısından dolayı mı kötü gözüküyor?
Bence değil. Ben taraftar baskısının futbolcular üzerinde olduğunu düşünmüyorum. Aksine taraftar olabildiğince soğukkanlı, olabildiğince pozitif bir duruş sergiledi Kadıköy'de. Yani ilk yarıda neredeyse rakibi karşısında çok fazla gücünü belli eden, pozisyonlara giremeyen bir Fenerbahçe karşısında bir tek gol yedikten sonra bir bölüm yönetim istifa diye bir tezahüratta bulundu. Bir de taraftarın İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak tezahüratı vardı. Biri yönetimeydi, diğeri de aslında İrfan Can Kahveci derken Mourinho'yaydı. Yani bunun da sebebi neydi? Takımdan beklediği performansı görememesinden kaynaklanıyordu. Bir de zaten mağlup duruma düşünce, ki mağlup duruma düşmesinin sebebi de Trabzonspor'un çok iyi oynaması, tıpkı Göztepe'nin, Rize'nin ya da Galatasaray'ın son maçta oynadığı oyun gibi bir performans ortaya koyup da öne geçmesi gibi değildi. 45 artıda atılan bir uzun top, Mert Müldür'ün hatası, Cicu'nun hatası, devamında Draguş'un da boş vaziyette kalıp topu ağlara göndermesi, iyi bir vuruş yapması. Bundan kaynaklı. Onun dışında Trabzonspor'da Fenerbahçe kalesine bir tek Zubkov'un bireysel performansıyla gelmeye çalıştı. Oyun kuramadı, pas yapamadı. Uğurcan belki de kariyeri boyunca ilk defa bu kadar topla buluşmuştur. Sürekli geriye pas, uzun oyna. Geriye pas, uzun oyna. Ha bu biraz Fatih Tekke'nin kendi oyun anlayışından da kaynaklanıyor. Bunu İstanbulspor'da, Alanyaspor'da da gösterdi ama Trabzonspor'un gücü bu kadar. Zaten ilk yarıda ortaya koyabileceği mücadele, Fenerbahçe'nin de çok fazla etkili olamadığı oyun karşısında bulabileceği şansları değerlendirmesi mümkündü. Bunu da yaptılar ama ikinci yarıda zaten dayanacak güçleri yoktu. Fatih Hoca çok güzel özetledi zaten maçı. Bizim gücümüz bu kadardı diye. Taraftar demişken bu arada bazen duyuyorum. Yorumcular taraftara vurgu yapıyor. Sosyal medyada taraftar eleştiriliyor. İşte orası niye boş, burası niye bağırmıyor, orası niye bölüm pörçük falan diye. Taraftarın duygusunu da anlamak lazım. Bu psikoloji kolay kaldırılabilecek bir psikoloji değil. Ya bu sadece Fenerbahçe için değil. Hangi takımın taraftarı bu duyguyu yaşasa hiç de kolay değil. Neden kolay değil? Bir ay önce bir bakıyorsun ligden kopmuşsun, puan farkı 9 olmuş. Bugün bakıyorsun 3 puana düşmüş. Bir bakıyorsun takımı seri galibiyetler almış. Bir bakıyorsun en kötü döneminde Beşiktaş'a kaybetmişsin. Sonra yeniden güçlendiğini hissediyorsun. İyi oynadığını hissediyorsun. Yükseliyorsun. Bir bakıyorsun Galatasaray'la kupada karşılaştıktan sonra Galatasaray'a kaybediyorsun kendi sahanda. O kadar çok fazla inişler çıkışlar var ki. Bir de zaten 2014'ten bu yana şampiyonu kastetti. Bu duyguyu kontrol edebilmek kolay değil. Çok sağlıklı bir psikolojiye sahip olman lazım. Böylesine uzun bir süreçte sağlıklı bir psikolojiye sahip olmak da mümkün değil. Hasret kalmışsın. Her sezona yeni umutlarla giriyorsun. Her sezona yeni bir teknik adamla giriyorsun. Onca transferler yapılıyor. İyi oynadığını düşünüyorsun. Bu kez olacak diyorsun. Bir bakıyorsun geriye düşüyorsun. Bir anda yaklaşıyorsun. Tekrar uzaklaşıyorsun. Belki ligden vazgeçiyorsun. Ya Avrupa'yı mı acaba kazansak diye düşünüyorsun. Avrupa'dan eleniyorsun. Sonra kupadan eleniyorsun. Tam ligi kaybetme noktasına geldik derken yeniden lige ortak oluyorsun. Bunu sağlıklı bir şekilde idare edebilmek çok da mümkün değil.
Fenerbahçe taraftarının hayal kırıklıklarından bahsetmişken tekrardan şampiyonluk yolunda olan bir Fenerbahçe ve haftaya Sivas deplasmanı var. Sivas deplasmanı Fenerbahçe taraftarları için travmalara sahne olmuş bir maçtır. Bu konuda takım nasıl bir motivasyonla çıkar? Tekrardan bir hayal kırıklığı olur mu? Yoksa bu motivasyonla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerler mi takım?
Şimdi sadece Fenerbahçe değil bunun Galatasaray'la birlikte değerlendirmek demek lazım. Yani iki takım için de bütün maçlarına kazanır düşüncesi bende yok. Taraftar nezdinde var mı bilmiyorum. Hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için. Ben iki takımın da puan kaybedebilme ihtimalini yüksek görüyorum. Kolay değil maçlar. Zaten geçen sezon bak Galatasaray mesela bir seri yakalamıştı. Bir 14 maç, 15 maç. Sonra yine aynı şekilde 16 maç, 17 maç. Fenerbahçe lige bir seri galibiyetlerle girmişti 10 maç. Devamında ikinci yarıda arka arkaya galibiyetler. Bu sezon aynı şeyi görmek mümkün değil. Fenerbahçe maksimum 7 maç gördü. Galatasaray Beşiktaş derbisine kadar yenilmezliği vardı. Ama böyle geçen sezonki gibi tak tak tak tak tak tak tak 14, 15, 16, 17 maçlık bir seri yakalamadı. Bu yüzden ben bu sezon son bölüme kadar 8 maçlık bölümde de yine bazı puan kayıpları bekliyorum. İkisini de zor deplasman bekliyor. Fenerbahçe pazar günü oynayacak. Önce Galatasaray oynayacak Samsun deplasmanında. Samsun deplasmanı Fenerbahçe taraftarı nezdinde Galatasaray'ın puan kaybedebilme ihtimalini yüksek gördüğü maçlardan bir tanesi. Galatasaray taraftarı da Sivas deplasmanına aynı gözle bakıyor. Bu hafta iki ekip açısından da belki Trabzon maçı, belki Beşiktaş derbisi kadar ehemmiyetli aslında. İkisi de çok zor deplasmanda. Ama ikisi için de puan kaybı bu hafta olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben son 8 haftada ikisinden de puan kaybı bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse.
Fenerbahçe ayağa kalktı diyebilir miyiz? Şampiyonluk yarışında bizleri neler bekliyor?
Fenerbahçe taraftarını havaya sokmak için böyle bir skorlu, böylesine aynı zamanda güçlü bir, önemli bir rakibe karşı alınacak galibiyet önemliydi tabii ki. Bu yeterli oldu mu? İkinci yarıdaki oyun camianın yeniden havaya girmesini bence sağladı. Yeniden umutlanmasını sağladı. Yeniden güçlenmesini, yeniden o birliğin sağlanmasını sağladı. Ama hala şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde değil. Hala Galatasaray'ın elinde. Ve ben, kimse kusura bakmasın ama eğer Fenerbahçe şampiyon olursa bu Mourinho'nun sayesinde olunmuş bir şampiyonluk olmaz. Fenerbahçe şampiyon olursa Okan Buruk sayesinde şampiyon olur. Ne demek istiyorum? Ancak Okan Buruk'un kalan 8 maçtaki hataları Galatasaray'ın puan kaybı ihtimalinde Fenerbahçe şampiyon olur. Şuraya kadar gelinen süreçte Mourinho sayesinde Fenerbahçe bu yarışın içerisinde diyemem. Mourinho'nun dokunuşları sayesinde Fenerbahçe bu yarışı hala devam ettiriyor diyemem. Mourinho'nun sayesinde bu puan farkını 3'e indirdi diyemem. Çünkü bunu diyebilmek için bugün Galatasaray'la yer değiştirmesi gerekiyordu. Geçen sezona göre İsmail Kartal'dan daha başarılı bir Mourinho yok. Geçen sezona göre daha iyi, daha etkili oynayan bir Fenerbahçe yok. Geçen sezona göre taraftarına daha güçlü mesajlar veren bir Fenerbahçe yok. O yüzden şu anki 3 puanlık farkın ana unsur olarak ben Mourinho'yu görmüyorum. Sezon sonunda 1. Fener, 2. Galatasaray olursa da kredinin en büyük bölümünü de Mourinho'ya vermem. Kime verirsin diye sorarsan eğer, tabii ki öncelikle Okan Buruk. Çünkü 9'dan 3'e sonrasında belki de şampiyonluğu kaybetmiş bir Galatasaray ve Galatasaray teknik direktörü olarak anılır. İkincisi futbolcu performansları. Üçüncüsü taraftar, yönetim. Ben bunların arkasına Mourinho'yu koyarım.
İzleyicilerimizden gelen sorular var. Onları cevaplayalım. TFF'nin verdiği karar hakkında ne düşünüyorsunuz? PFDK cezalarıyla alakalı bir izleyicimiz soru sormuş.
Ben televizyondaki programımda da cezalarla ilgili yorum yaptığımda bunun hukuk nezdinde disiplin kurulu maddelerin içerisinde iki ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Birincisi saldırı başka bir kavram. Mourinho'nun fiziki bir temasta bulunması zaten son bölümde en ağır şekilde eleştirdiğim bölümdü. Okan Hoca orada ne söylerse söylesin ki ağır bir tahrik var mı? Bana göre ağır bir tahrik kesinlikle yok. Bir tahrik var mı? Kısmen vardır ama bu onun ona dokunması, gidip burnunu sıkmasını gerektirecek bir şey değildir. Ama bu bir saldırı mıdır? Benim nezdimde bir saldırı değildir. 3 maç yeterli midir? Benim için yeterli değildir. Çünkü daha önceden benzer maddelerden, açıklamalardan dolayı ceza almış bir Jose Mourinho var. Siciline baktığında bu davranış ile birlikte daha fazla ceza almalıydı bence. Ayrıca bir saçmalık daha var. Bunu daha madde ilk değiştiği zaman da vurgulamıştım. Değiştikten sonraki süreçte de birçok kez dile getirdim. Şimdi Türkiye Kupası'nın statüsüyle lig statüsü farklı. Kupada gördüğünün cezasını orada çekiyorsun, ligdekini burada çekiyorsun. Fakat orada gördüğün kırmızı kart, normal oyun kuralları içerisinde gördüğün kırmızı kart için buna katılırım. İki tane arka arkaya sarı kart görmüşsündür, kırmızı kart görmüşsündür. Direkt pozisyon gereği kırmızı kart görmüşsündür. Onları anlayabilirim. Ama bu ve benzeri durumlarda görecek kırmızı kartları gitsin Türkiye Kupası'nda 3 maça kadar ceza alırsa çeksin. 4 maç ve üzeri olursa tüm resmi maçları kapsasın. Bunun saçmalık olduğunu düşünüyorum. O zaman da aynı görüşteydim, şimdi de aynı görüşteydim. Bu saha içerisinde ya da saha dışında da görebileceğim bir kırmızı karta benzemiyor. Şimdi sen 3 gün önce rakibinin burnunu tutuyorsun, çekiyorsun. 3 gün sonra takımın başındasın. Aynı maçta aynı olayların içerisinde olan yardımcıların 4 maç ceza almış tribünde. Ama sen sahadasın. Tarih unsuru içerisindeki her yerde olan Mert Hakan 1 maç ceza almış kadroda. Fred hakeme küfürler etmiş, 3 maç ceza almış ve 11'de. Ya tüm bunları göz önüne aldığımızda bunlar normal bir maç içerisinde görülen kırmızı kartlar değil. Bunlar başka bir suçu aynı zamanda işlediğin için gördüğün kırmızı kartlar. Yani oyunun içerisinde olabilecek kırmızı kartlar değil bunlar. Her biri başka başka suçlardan kaynaklanıyor. Tüm bunların içerisinde onlar Türkiye Kupası maçında oldu. O yüzden orada çekilsin. Benim için bu saçmalıktır. Cezaların çok adil olduğunu düşünmüyorum. Cezaların verilme şeklinin de 4 tane hukuk kurulundaki üye diyor ki 3 maç verelim. 3 tanesi diyor ki 5 maç verelim, bu saldırıdır. Ortaya 3 maçlık bir ceza çıkıyor Mourinho için. Benzer bir durum Galatasaray için de olacak. Barış Alper ve Kerem Demirbay için de şimdi onların cezaları da belli olacak. Aynı şey muhtemelen onlar için de uygulanacak. Mourinho konusunda cezalardan bahsetmişken ben Trabzon maçından sonra şunu da beklerdim. Kamuoyuna vermiş olduğu o görüntüden dolayı en azından özür dilemese dahi pozitif bir mesaj vermesini arzu ederdim. Fakat o aksine gitti, Okan Burak'ı yeniden sataştı. İşte Hollywood'da görmüştür diye. Ya arkadaş, böyle bir manzaraya sen neden oluyorsun? Sen bu zamana kadar bizim Türkiye Ligi'nde görmediğimiz bir davranış biçimini gösteriyorsun. Sen bu zamana kadar hiçbir teknik adamın başka bir teknik adamla kullanmadığı maymun gibi zıplıyorlar gibi bir ifade kullanıyorsun. Bunca şeyi kısa süre içerisinde yaparken kalkıyorsun hala rakibin teknik adamına Hollywood'da görmüştür diyorsun. Peki onu Hollywood gördüyse seni kim görmüş? Yani senin için o zaman ne diyeceğiz biz peki? Bizim bir şey dememize gerek yok ama. Zaten yaptığı davranıştan dolayı, aynı zamanda o maymun ifadesinden dolayı dünyada en uçtaki medyada bile Mourinho çıktı. Her yerde Mourinho konuşuldu. İyi bir şeyden dolayı mı? Aksine itibarına, kariyerine zarar verecek haberlerle çıktı. Hani evet, ırkçılık mevzusunda futbolcular sahiplendi ama öncesindeki haberler peki? Şimdi yine vermiş olduğu fotoğraf, Mourinho'ya artı yazan hiçbir şey var mı? Hiçbir şey yok. İstediği kadar abarttı desin. Evet, abarttı mı? Abarttı Okan Buruk. Yere düşmeli miydi? Bence düşmemeliydi. Ben bu zamana kadar birinin burnunu tutup da yere düştüğüne şahit olmadım. Ama bu malzemeyi sen ona veriyorsun zaten. Yani filmi sen çekiyorsun. Filmi sen çekerken bütün kurgusunu, her şeyini sen planlıyorsun. Sonrasında da orada oyuncu olarak değerlendirdiğin Okan Burak'a laf atıyorsun. Olmadı bence.
Jose Mourinho'nun son Roma kariyerinde büyük maçlar arasında sadece Napoli'yi tek maçla mağlup ettiğini görüyoruz. Aynı istatistik olmasa da ona yakın bir şekilde de Türkiye kariyerinde de sadece Trabzonspor'a üstünlük sağladığı görülüyor. Bunun sebebi tam olarak nedir? Kadroyu yeteri kadar iyi kullanamamasından mı kaynaklı? Yoksa rakip takım hocaları artık taktikleri kolay bir şekilde çözümlemesinden mi kaynaklanıyor?
Şimdi bizim elimizde birçok elektronik cihaz var. Belli bir zaman geçiyor. Bir bakıyorsun ki cihaza bir mesaj gelmiş. Yeni güncelleme var, değil mi? O güncellemeyi yaptığın takdirde bazı yeni özelliklerden faydalanabiliyorsun. Telefonun daha iyi çalışabiliyor. Farklı özellikleri kullanabiliyorsun. Teknik direktörlük de böyle bir şey. Şimdi izleyicimiz Roma'dan bahsetmiş. Zaten Roma, Manchester United, yani kariyerinin daha sonra farklı takımlara doğru ilerlemesinin ana sebebi Mourinho'nun genel kariyerindeki düşüşten kaynaklanıyor. Ve sonrasında Türkiye kariyeri. Ha, bundan sonraki kariyeriyle ilgili olarak da ben geçen yayında şunu kullanmıştım. Bence Avrupa defteri artık yavaş yavaş kapanıyor diye. Bu sezon sonunda Fenerbahçe'de göstereceği belki işte tek bir elinde şampiyonluk kaldı. Olursa yeniden Avrupa'da kendini gösterebilme şansına belki sahip olabilir. O da yanlış anlaşılmasın, üst düzey takımlardan bahsetmiyorum. Yani Real Madrid'iydi, Inter'iydi, Chelsea'siydi, daha önceki çalıştırdığı takımlar gibi aynı kalibredeki takımlardan bahsetmiyorum. Yani eski bir Mourinho dönemiyle şimdiki Mourinho dönemini karşılaştırmak mümkün değil. Ben büyük maçlara başka bir gözle bakmasını beklerdim aslında. Yeniden o heyecanı çünkü sezon başında hissettirmişti. Eline formayı alıp bu forma artık benim tenim diye bayağı bir havaya sokmuştu Fenerbahçe taraftarını. Herkes ondan bir şeyler bekliyordu. Ama hiçbir büyük maçta, yani Trabzonspor evet o da bir derbi ama 4 tane derbi oynamışsın Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı. Dördünde de hiçbir varlık gösterememişsin. Oynarsın, talihsiz bir gol yersin, öyle mağlup olursun. Öyle bir hikayesi yok hiçbir maçın. Rakibine karşı oyununu kabul ettirirsin, öyle bir şey yok. Ne demişti Galatasaray 0-0 biten maçta? İstatistiklerden bahsetmişti. Sanki hani çok acayip bir oyun ortaya koydu da inanılmaz bir oyun karşısında berabere bitmiş gibi bir maç gibi davrandı. Öyle bir durum da söz konusu değildi.
Fenerbahçe geçmişte gücünü Brezilyalı oyunculardan alıyordu. Trabzon maçında da Talisca patlama yaşadı. Fred'siz de olmuyor. Fenerbahçe'nin çaresi Brezilyalılar mı?
Çare Brezilyalılar mı? İzleyicimiz tabii eski günleri hatırlayarak büyük ihtimalle hala bir Alex hasreti, Alex dönemini izlediği için büyük ihtimalle böyle bir mesaj yazmış bize. Yani Fenerbahçe'de bir döneme tabii damga vurdu Brezilyalılar. Sadece Fenerbahçe'yi değil aslında, yani Türk futbolundaki birçok takımın Brezilyalı dokunuşu mutlaka olmuştur. Yeniden Brezilya akımı Fenerbahçe'de başlar mı? Ben öyle düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Talisca'dan da bir Alex beklentisi olmasın. Hem yaşı itibariyle hem aynı zamanda aynı profilde oyuncular değil. Talisca gelecek sezon iyi bir hazırlık dönemi yaşarsa bir Alex etkisi gösterebilir. Ama uzun döneme baktığımızda Alex gibi kalıcı bir iz bırakma ihtimali çok fazla değil.
Şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük hangi takımda?
Ben öyle bir üstünlük olduğunu düşünmüyorum ya. Geçen sene de gördük işte. İsmail Kartal berabere biten Galatasaray derbisinden sonra psikolojik üstünlük bizde, biz lideriz dedi. Ne oldu? Fenerbahçe şampiyon olamadı. Bu üstünlükle müstünlükle psikolojiyle falan açıklanacak bir durum değil. Bu maç maç gidilecek ve aynı zamanda o maçta gösterdiğim performansla alakalı bir. 3 gün önce Galatasaray derbisinde ortaya koyduğum performansla Trabzon maçına aynı şekilde kıyaslayabilmek mümkün mü? Değil. Çünkü niye? Orada rakip başka, burada rakip başka. Rakibin ortaya koyduğu oyunu biz çoğu zaman unutuyoruz. Yani biz hep sadece A takımının ortaya koyduğu oyunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Buradan da yola çıktığımızda B takımı ne yapmış? Neyi iyi yapmış, neyi kötü yapmış? Ya A takımı puan kaybettiyse bunun B takımında aynı zamanda neyi yaparak yapmış, bunu çok fazla değerlendirmiyoruz. Hep A takımı iyi oynadı, A takımı kötü oynadı. A takımı bu hataları yaptı, bunu yapmasaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. B takımını yok sayıyoruz. Aslında öyle değil. Bugün bizim ligimizde en az kırılmaların yaşandığı lig. İtalya'ya bakıyorsun, 6 hafta, 7 haftada bir tane galibiyeti var mesela. Hala lider. Real Madrid gümbür gümbür gitti. Sonra arka arkaya takır takır takır takır döküldü. Barcelona bir ara öyle bir durum yaşadı. Sadece bir tane galibiyeti vardı. Devamında arka arkaya seri galibiyetler aldı. Juventus, Napoli, Milan, bakın Serie A'ya çok fazla kırılmalar yaşanıyor. Bizim ligimiz öyle mi? Çok böyle kırılmaların yaşandığı bir lig mi? Değil. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray'la diğer takımlar arasında çok ciddi bir mesafe var.
Peki şimdi de birazcık futbol dışına çıkacağız bu soruyla. Ersin Bey her zamanki gibi çok şıktı. Kombinlerinizi kendiniz mi hazırlıyorsunuz?
Evet. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ama hiç öyle bir moda danışmanım yok. Ben ne bulursam giyiyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani o konuda kendime hiç özen göstermem açıkça söylemek gerekirse. Çoğu zaman da aynı kıyafetleri falan giyerim. Aslında gardırobum dünya kadar kıyafet var. Ayakkabı desen gerçekten öyle. Yıllar öncesinden beri aldığım ayakkabılar, belki kutusu açılmamış, belki hala giymediğim takım elbiselerim, gömleklerim, sweatshirtlerim falan var. Çok fazla kıyafet de değiştirmiyorum açıkça söylemek gerekirse.
Böylelikle izleyici sorularımızın da sonuna geldik. 7. bölümün kapanışı için de sizi seyirciyle baş başa bırakıyorum.
Bizi izleyen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sorularını gönderen, yorumlarını yazan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenirlerse, kanalımıza da abone olurlarsa çok çok mutlu oluruz. Bir sonraki yayında yeni bir heyecanla karşılarında olmak ümidiyle umarım futbolu daha çok konuşuruz. Görüşmek üzere. Senin de ağzına sağlık Cenk.